Ayrım 4. Bir insan. Oriana Fallaci. Sayfa 49. Asıl sorgucular adam dövmesi hiç. Konuşur, korkutur, şaşkınlık yaratır. Gerçek uzman sorgucu, iyi bir soruşturmanın fiziksel işkenceyle yürümeyeceğini ve fiziksel işkenceyi izleyen psikolojik işkencelerin asıl işe yaradığını bilir. Vücudu bir yara yığınına dönüşmüş birinin yalnızca sözlü işkence yapan birinden hoşnut kalacağının, ona sığınmayı isteyeceğinin farkındadır. Bilir ki bunca işkenceden sonra pes etmeyen birine yeni bir işkence yapılacağının duyurulması onu fiziksel ve ruhsal açıdan pes ettiremez. Uzman sorgucu adı sorgu olan komedide rol alan kişilerle bir arada gözükmez. Ortaya çıkmak için birinci bölümden sonra perdenin inmesini bekler. Ancak o zamandır ki topluluğun çalışmasını düzenleyen biri olarak duruma müdahale eder. Soruları sabırla sıralar, yanıtları akıl yoluyla inceler, sorulara yanıt olarak yalnızca sessiz kalınmasını uygarca karşılar. Zaten ona olağanüstü ve çok acele açıklamalar gerekli değildir. Onu ilgilendiren, kurbanın zayıf yanlarını saptamaya yarayacak bilgileri toplamak, kararsızlık ve korku durumu yaratmak, sonunda kendini tümüyle bırakmasını sağlamaktır. Bundan ötürü de soru yönelttiğinde ona yalnızca yanıt vermemek yetmez. Sorguda her türlü diyaloğa girişmekten kaçınmak gerektiği gibi bu amaçla beynin tetikte olması da zorunludur. Bunu başarmak güçtür. Çünkü bedene uygulanan işkence beyni etkiler. Fakat soruşturmanın vardığı aşamayı ve o ana dek neyi öğrenebildiklerini ya da öğrenemediklerini toparlayabilmek için insanın kendini zorlamasından başka çare yoktur. Gözünüz açık, kulağınız delik olduktan başka belleğiniz de harekete geçirmelisiniz. Ayrıca hayaliniz geniş olmalı çünkü sorguyu yürütenlerin hayal gücü zayıftır. Onlar iktidara, statikoyu korumak için bir araya gelmiş araçlar olarak ve kendi dışında bir olgu gözüyle bakar ve iktidarın yapısını inceleme zahmetine katlanmazlar. Uzman sorgucunun bu görüşte olması onun bir budala ya da ün düşkünün kendini beğenmiş biri olmasına ötürü değildir. Çoğu kez bu gibi kimselerde hareket sağlayan kişisel hırs bile yoktur. İktidarın perde gerisinde olmayı yeğleyen bu tür kişiler yetkili fakat az tanınmış olmayı tercih ederler. Bu tutumun dalabereye, yatkınlıktan ileri geldiği de sanılmamalı. Çoğu kez onu böyle düşünmeye yönelten etken, düzensizliğe karşı duyduğu içten nefretle düzene karşı duyduğu içten sevgidir. Totaliter, baskıcı iktidar onun tanrısı durumuna gelmiştir. Onun düzen konusundaki görüşü mezardaki haçın simetriğidir. Bu simetrik alana hiç tartışmadan kendilerini tıkan, böyle kişiler hayal güçleri az olduğundan yeni ve değişik bir şey düşünemezler. Yeni ve değişik olan onları korkutur. Kabul edilmiş sistemleri bir rahip kadar bağlı olur, kuralları kutsallaştırır ve şıklık kurallarına olduğu gibi bu kurallara da taparlar. Mavi renk elbise, beyaz gömlek, mavi kravat. Uzman sorgucu can sıkıcı bir insandır. Felsefe açısından bu kişiler gerçek birer faşisttirler. İnsanları mezarlıktaki haçlar gibi düzgün bir sıraya dizen tüm rejimlere, tüm totaliter sistemlere, tüm faşist sistemlere hizmet eden renksiz, gerçek faşistler. Kişinin kendini bulabilmesini yasaklayan bir doktrinin, mutlak kuralların, bir ideolojinin olduğu her yerde sözünü ettiğimiz kişiler vardır. Yeryüzünün her kesiminde, her tarih kitabında bunların görevi olmuştur. Dün Katolik Engizisyon mahkemelerinde ve Hitler Almanyası'nda hizmet görüyorlardı. Bugünse doğudaki ve batıdaki sağ ya da sol baskı rejimlerinin hayalet avlayıcısı kişileri olarak görev yapmaktadırlar. Her yerde hazır, nazır ve de ölümsüzdürler. Yok da olmazlar. Bu tip hiçbir zaman insancıl değildir. Gerçi aşık olur, yerine göre bizler gibi ağlar bir üzüntü duyar. Belki bir ruhu da vardır. Fakat olsa bile öylesine derin bir mezarda yatar ki onu oralardan bulup çıkarabilmek için bir buldozer gereklidir. Eğer bu özelliği bilinmezse ona kafa tutulamaz ve ona karşı koymak da yalnızca kişisel bir gurur sorunu olur. Evet, kişisel gurur meşrudur, hatta bir görevdir. Fakat tek başına alındığında politik bir hatadır. Sorguya çekilenin kafa tutması, yalnızca çok ünlü şehitlerin kahramanlığına eş bir davranış olmakla kalmaz, aynı zamanda sorgucuyu mesleki ve zihinsel açıdan küçük düşürmek, kendinden ve temsil ettiği sistemden kuşkulanmasını sağlamak, onun sevimlilik arkasında gizlenmiş canavarlığının ezdiği tüm kişilerin öcünü almakla demek olur. Çok yıllar sonra kitabın için hazırladığım bir çalışmadan alınmış bir bölümdür bu. Ve senin Hazezikis'e karşı duyduğun nefretin mantıksal çerçeveye oturtulmuş biçimidir. Hazezikis hiçbir zaman bağışlayamayacağın tek gardiyandı. Çok koyu, hüzün dolu ve inatçı bir nefretti bu. Kim olduğunu bildiğini göstermek için adınla hitap ettiği anda doğmuştu bu nefretin. Şimdi daha mı iyi hissediyorsun kendini Aleksandros? Yoksa sana Aleko diye mi hitap edeyim? Dediği anda. Evet ya da hayır yanıtı mı vereceğini bilemeden yüzüne bakıp kalmıştın. Evet ya da hayır diye bir yanıt verebilmeyi ne çok isterdin. Fakat ağzını açamadın. Seni böyle şaşkın hale getiren tanıması olmadı. Adını keşfetmiş olmanın ardında yatan olaylar dizisi de değildi seni suskun bırakan. Bu olaylar dizisinde Nico ile arkadaşlarının tutuklanması. Yorgacis'in bu işle ilgili olarak adının geçmesi. Bundan çıkacak skandal vardı. Birkaç güne dek senin kimliğini tam olarak saptadıklarında patlayıcı maddeyi sana kimlerin verdiği ve Atina'ya nasıl ulaştırdıklarını öğreneceklerdi. Fakat seni şaşkına çevirip suskunluğa boğan, Hazizikis'in güven içindeki saldırısı, hor gören uysallığı sana tepeden bakışıydı. Teofiloyan Narkos'la arkadaşlarının hayvanlıklarında insana yaraşan bir yan bulunuyordu. O kadar ki senden korkup kızabiliyorlardı. Buysa kızmıyor ve senden korkmuyordu. Yazıhanenin arkasına geçmiş, kusursuz giyimiyle oturmaktaydı. Bakımlı elleriyle sakin bir biçimde gözlüklerini çıkarıyor, sana hiç bakmadan camları siliyor, hafif öktürerek gözlüğünü tekrar takıyordu. Kısaca müthiş bir güven ve huzur içinde davranıyordu. Nitekim seninle görüşmesi sırasında kimsenin gelip başında nöbet tutmasına gerek duymamıştı. Kelepçeleri ellerinden çıkarmalarını istemiş, sana bir sandalye uzatmıştı. Konuşmasındaki hava da ESA merkezine yürütülen bir sorgu değildi de, Amerikan bardı bir konuşmaydı sanki. Ne o, susuyor musun? Her neyse, sükut kabullenmek demektir. Demek şimdi kendini iyi hissediyorsun. Ailenizde hiç olmazsa birinin kendini iyi hissetmesi beni sevindirdi. Çünkü baban durumu öğrenince enfarktüs geçirdi, annenin ise çıldırmasına ramak kaldı. Evlerini arama taramaya gittiğimizde bize ne çıkışlar yaptı bir bilsen? Birkaç koltuğun içini deşmemize razı olmadı. Albümdeki fotoğraflara el koymamıza ve gelen bir para tomarının kaynağını sormamıza kızdı. Bağırdı, çağırdı, çığlıklar attı, hakaretler savurdu. Onu tutuklamak zorunda kaldık. Baban için de aynı şey oldu. Biliyor musun, iki yaşlı kimseyi tutuklamak her zaman tatsız bir iştir. Ama başka çare yoktu. Onları gözaltı da bulunduruyoruz. Birazcık daha kalacağı da benzerler. Herhalde birkaç ay kalırlar. Evet, bir sürü insanın başına bir yığın dert açtın. Sınır diye bir kavram bulunmasa, diplomatik dokunulmazlıklar söz konusu olmasa, hücrelerimizin hepsi dolardı. Fakat işin bu yanı seni fazla ilgilendirmiyor değil mi? Boğuk bir ses, hayır diye yanıtladı. Her neyse, hakkındır doğal olarak. Yanılmıyorsam, devrimcimiz duygusuz ya da duygulardan arınmış. Babasını, anasını, arkadaşlarını, kim olursa herkesi feda etmeye hazır. Aldırmadığın için seni rahatsız da etmiyor. Sende kalp yok, yoksa var mı? Hayır. Kuşkulandığım kadar varmış. Fakat dudakların kurumuş, sözcükler ağzından zorlukla çıkıyor. Bir bardak su versen makbule geçer mi? Evet. Pekala. Zili çaldı. Çok saygılı bir davranışla Babalis girdi içeriye. Emredin. Dostunuz bir bardak su diliyor. Dudakları çok kuru. Sonra yine sana dönerek nerede kalmıştık acaba dedi. Ha, kalp sorununda. Evli değilsin galiba değil mi? Konuştuğum belirli bir kız da yok. Arada sırada bir serüven, rastgele ilişkiler. Vakit olduğu zaman. Fakat sürekli bağlar yok değil mi? Aşk diye bir şey de yok. Senin tek aşkın siyaset. Bahse girerim, hiç aşık olmamışsındır. Ama ben bunu da anlıyorum. İyi bir devrimci, bu tür hafifliklerle zihnini dağıtmaz. Yoksa elde ettiğim bilgiler beni yanıltıyor mu dersin? Yoksa bir kadın var mı hayatında? Bir boğuk ses yine yanıtladı. Ya senin Hazizikis? Yok, benim de yok. Evli değilim, senin gibi. Aşık da değilim, senin gibi. Bir bakıma ortak yanımız var. İkimiz sonunda anlaşabileceğiz. İşte bir bardak su geldi. Babalis elinde bardakla girdi ve her şey onların anlamasına vakit kalmadan oldu. Çünkü ne o ne öteki su bardağını dudaklarına götürmediğini fark etmemişti. Şangırtıyı duymalarıyla üzerlerinin ıslandığını görmeleri bir oldu. Aynı anda Hazizikis'in boynunu kesmek için yazıhanenin ötesine sıçramıştım. Hazizikis tehlikeyi başını eğerek atlattı. Babalis ise atlatamadı. Seninle Babalis arasında engel bulunmadığından ona ulaşmak zor olmadı. Senin asıl hedefin Hazizikis'ti oysa. Babalis hafif kesik ve sıyrıklarla atlattı saldırıyı. Bir bardak su ikramını Hazizikis'in hatırı için kabul etmiştin ve seni sorguya çekerken gösterdiği düzenli hükümetten ötürü duyduğun kızgınlıkla hala titreyerek elindeki bardak parçasıyla ona doğru seyirtiyordun. Fakat o gözünü kırpmadı bile. Yüzünün ifadesini de değiştirmedi. Yardım için zil çalmakla yetindi ve bunu izleyen olayları izlemekten zevk aldı. Yardıma gelenler arasında ilk gün yatağın yanı başında duran üç çavuş vardı. Havada salladığın bardağı almak için ellerine saldırdılar ve Babalis, sıkı tutun, bırakmayın diye bağırırken onlarla mücadeleye başladın. Bu uzun bir mücadele oldu çünkü seni hareketsizleştirmiş olsalar da elindeki bardağı bırakmıyor ve rugby oyuncularının topu göğüslerinde sıkıca tutmaları gibi sıkıyordun. Camın parmaklarını kesmesine aldırmıyordun ve camı bıraktırmayı başardıklarında sağ elinin serçe parmağının yarısı lif lif sallanıyordu. Bilinen donuk sesiyle, her neyse bugün seninle görüşmek mümkün olmayacağı benziyor diyen Haziz Zekiz, seni Babalis'e terk etti. Babalis kollarını arkana bağlatıp doktoru anestezi yapmamasını söyleyerek parmağına dikiş attırdı. Fakat bir hafta sonra mavi elbiseli, beyaz gömlekli, mavi kravatlı olduğu halde yine o adam göründü karşıda. Elleri bakımlılığını koruyordu. Parmağın nasıl oldu, cesur olduğunu ve anestezi yapmalarını istemediğini söylediler. Kutlarım. Aklıma gelmişken sorayım. Teofilo Ayannakos'un serçe parmağını dişleyerek ikiye bölen sen miydin? Şimdi de parmaklarınız bandajlı olarak dolaşacaksınız. Yanılmıyorsam her ikinizin de aynı serçe parmağı galiba. Dişe diş, göze göz desene. Neyse, biz görüşmemize devam edelim. Hep öyle derdi. Neyse, şimdi görüşmemize devam edelim. 2,5 ay süreli bunu tekrarladı durdu. Seni fiziksel ve ruhsal olarak yıpratmaya, 2,5 ay boyunca durmamacasına devam ettiler. Bedeninle Teofilo Yannakos, ruhsal durumunla Hazizikis ilgileniyordu. Ama sen hiç konuşmadın. Ya hakaret etmek ya kızdırmak için ağzını açıyordun yalnızca ya da evet bendim, başarısız bir suikast girişimiydi, üzgünüm. Eğer ölmezsem aynı şeyi tekrar yaparım. Ötekiler konuşmuşlardı. Teker teker hepsini tutukladılar. Senin de artık konuşman ve direnmenin bir yarar sağlanamayacağına inanman için onlardan birini yanına getirmedikleri gün yoktu. Yüzleri darmadağın ve gözlerinde hiçbir istek kalmamış olan arkadaşların sana şöyle diyorlardı. Yeter Aleko, artık yarar yok. Biz bu işi başaramadık ve her şeyi itiraf ettik. Ve sen yatağa bağlanmış olduğun zaman da, tavanda asılı durumda da hep şu yanıtı veriyordun. Kimdir bu? Ne istiyor? Onu tanımıyorum. Eylül sonunda Hazizikis ile Teofilo Yannakos ötekilerin söylediklerinden yararlanarak hazırladıkları bir itiraf belgesini imzalamanı istiyorlardı. Bir imza, yalnızca bir imza. Ondan sonra işkenceler bitecekti. Sen reddediyordun. Seni falakaya yatırdılar. İşkence sırasında yeniden imzalamanı istediler. Yine reddettin. Metalden bir kamçıyla vurdular. Yine reddettin. Hep reddettin. Yapılan işkencelerden öleceğin sırada bir gece ESA örgütünün başı General Ioannidis geldi. Soğuk bir geceydi. O yılın Ekim ayı Atina'da soğuk geçiyordu. Sen her zaman olduğu gibi ayak ve el bileklerinden yatağa bağlanmış olarak yatıyordun. Ağzından iplik gibi kan sızıyordu. Çünkü attıkları yumruklarla bir dişini daha kırmışlardı. Yüzünde haftalardır uyumadığın ve yemediğin için bir beyaz maske gibiydi. Zor soluk oluyordun, göğsünden hırıltı geliyordu. Buna karşın Teofilo Yannakos bağırıyordu. Sen konuşsan da konuşmasan da biz konuştun diyeceğiz. İmzalasan da imzalamasan da biz konuştun diyeceğiz. Ardına kadar açılan kapıdan asker adımlarla Ioannidis girdi. Göğsü dışarıda, elleri kalçasına dayalı yatağın yanı başında durdu. Hemen tanıdın, kim olduğunu biliyordun. Yalnızca Esa'nın başı değil, aynı zamanda Yunanistan'ın en güçlü adamıydı. Papadopoulos'un bile korkacağı kadar güçlüydü. Yüzünden düşen bin parça olan, ağzı merasimle açılan, kaşları çatık Ioannidis herkeste dehşet uyandırırdı. Fark edilmek için çaba harcamamasına, hatta gölgelerin ışığa çıkmayı sevmemesine karşın herkes onun sertliğini, inatçılığını ve yolsuzluğa teşne olmayışını bilirdi. Gerekli görünce anasını bile kurşuna dizebileceği ve evindeki gül bahçesini de kendine reva gördüğü tek sevgi yakıp yıkabileceği söylenirdi. Papadopoulos'tan hoşlanmadığını ulu orta söylediği, istemeye istemeye ve bir prensip meselesi yüzünden askeri darbeyi yapmasına yardımcı olduğu biliniyordu. Ioannidis yardım etmeseydi darbenin gerçekleşemeyeceği de yaygın bir görüştü. 8 yıl sonra tarihin cilvesi ve hayat komedisi Ioannidis'i senin yerine demir parmaklıklar ardına geçirdiğinde şaşırarak şunu gördüm ki onu bir düşman değil bir rakip gibi sayıyor ve bu nedenle de nefret edemiyordun. Ona karşı nefret duygusunun donması sende o gece mi olmuştu? Teofilo Yannakos'un önündeki konuşması üzerine mi? Buz gibi soğuk gözlerini seninkilere dikerek taşlaşmış bir yüzle Ioannidis birkaç saniye sessiz kaldı. Sonra bir el hareketiyle Teofilo Yannakos'u yana iterek ona şunları söyledi. Yeter, dokunmayın artık. İsrar etmemiz boşuna, konuşmayacak. Milyonda bir rastlarsınız böyle konuşmayanına. İşte bu onlardan biri. Ardından sana doğru elini uzattı, heybetli duruşuyla öylece kalarak ve kötülük dolu yüzü hiç kıpırdamadan bir tutam bıyığından bir kılı yavaşça çekti. Seni kurşuna dizeceğim Panagulis. 19 gün sonra kuzey rüzgarları estiği sırada duruşma başladı. Bölüm 2. Duruşma salonu küçüktü ve pis kokuyordu. Nedeni yan koridorlardaki sıra sıra tuvaletlerin boşaldığı kanalizasyonun dolup taşmasıydı. Duvarda Meryem Ana ile Hazreti İsa'yı temsil eden bir ikona vardı. Bu pis kokunun kurbanlarını takdis eder gibi duruyorlardı. İkonanın tam altında askeri mahkemeyi oluşturan yargıçların yerlerini aldığı uzun sıra bulunuyordu. Rejime bağlı subaylardan seçilen yargıçların üniformaları şişe yeşili renkteydi. Düğmeleri altın, sınıf işaretleri de kırmızı. Yargıçların sol yanında dazlak bir savcı oturuyordu. Yüzü dolgun ve yağlı olan bu savcı, asker olmadığı ve kamu adına katıldığı için davayı meşrulaştırabilir diye düşünülmüştü. Savcı Liapis'ti bu. Sağdaki sanık kafesinde senden başka 14 kişi daha vardı. Kafese dikiyi olarak ve yargıçlar kurulunun karşısına düşen yerde savunma avukatları oturuyorlardı. Bunlar son anda ve soruşturma tamamlanmadan tayin ediliveren savunma avukatlarıydı. Siyah cübbelerinin içine büzülmüş duruşlarıyla elektrik kabloları üzerinde dengelerini korumaya çalışan kuşlara benziyorlardı. Biri, tehir kararı alsak erteleme kararı gerekli diye söylenip duruyordu. Arkalarında lütfen ve binbir yasak tehdidiyle içeri alınmış gazeteciler vardı. Başkan özel bir izin vermedikçe radyo televizyon için ses ve görüntü kayıtları yasaktı. Fotoğraf makinesine de izin verilmemişti. Bir de dinleyiciler sorunu vardı. Dinleyiciler arasına girebilmek için özel sınavdan geçmeniz gerekirdi. Sanıkların aileleri ve arkadaşları hazır bulunamazlardı. Herkes yerinde oturduğu bir sırada ortalık taş sessizliği içindeyken sen içeri girdin. Başın kalkık yürüyordun. Elin kelepçeliydi ve dirseklerinden seni yakalamış iki polis arasında yürüyerek kafesin üst kesimi daha göğsüne değecek bir yere dek ilerledin. Oraya vardığında seni dirseklerinden çekiştirip duran iki polis kelepçeyi çıkardılar. Fakat dirseklerini mıncıklamayı sürdürdüler. Bir asker elbisesi vardı üzerinde. Sana göre çok boldu ve seni gülünç duruma sokmak için özellikle seçilmişti. Duruşmaya gelmeden iki saat kadar önce seni tokatlamışlardı da öteki sanıklar gibi duruşmaya sivil elbiseyle gitmek istiyordun. Kahkahalar atarak sırtına asker elbisesini giydirmişler ve sana yakışıyor bu demişlerdi. Elbisenin özellikle yaka ve omuz bölümünün sana çok iyi uyduğunu söylüyorlardı. Boynun yaka içinde dönüyor, omuzlarınsa düpedüz kayboluyordu. 3 ayda 20 kilo vermiştin. Zaten solgun yüzünden de anlaşılıyordu. Avurtların çökmüştü. Mahkeme salonuna gizlice girmeyi başaran bir akraban boşu boşuna söyleniyordu. Göremiyorum. Yok burada. Ne zaman gelecek? Fakat içine çökmüş gözlerin iki yaşam kaynağıydı. Öylesine kıvançlı gülümsüyor, öylesine mutlu meden okuyan bir halin vardı ki dinleyiciler sende acınacak bir şey göremiyorlardı. Hem halk seni tanımıyordu da. Neler çektiğini ESA merkezinin duvarlarından ötede yankı yapmamıştı. Halkın senin hakkındaki izlenimi ne idüğü belirsiz bir kiralık katil biçimindeydi. Bu portreyi aşağılık ve satılık basının kalemleri oluşturmuştu. Demokrasi rejimlerinde cesaret ve özgürlük hocaları olarak ortaya çıkıp da bir diktatörlük rejimi iş başına gelince orospular gibi soluğu yatakta alan diktatörlük rejimine hizmet etmek için daha önce övdüklerini sonradan yeren, daha önce suçladıklarını dövmeye başlayan kalemlerin çizdiği portre. Ardından demokrasi rejimi gelip korku geçince sil yeni baştan yaparak yazmaya başlarlar. Ceza görmeden mesleklerini sürdüren bu tür basın mensuplarına toplumda en azından ayakkabıcılar ve cenaze levazımatçıları kadar gerek duyulmaktadır. Bu gibiler olmazsa yeni patronlar ne yaparlar sonra? 8 yıl sonra öldüğünde seni yine öveceklerdi ve gazetelerinde ölümsüz ölümsüz diye yazacaklardı. Oysa şimdi seni yeriyorlardı. Nasıl olsa seni tutacak, koruyacak bir parti, örgütlenmiş bir ideoloji, kabullenmiş bir din yoktu. İddianameyi okudular. Devleti yıkmaya, devlet başkanını öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde ve silah bulundurma, ordudan firar. Bütün bunları göz kırpmadan, gülümseyişini koruyarak dinledin. Hepsi de doğruydu ve reddetmeyi düşünmüyordun. Fakat biraz sonra imzalı bir belgede bütün suçları kabullendiğin, suç ortaklarını da açıkladığın okundu. İşte o zaman kör olanlar bile senin kim olduğunu gördüler. Seni tutan iki polisin kıskacından kurtulup ileriye atıldın ve yargıçlara işaret parmağını uzatarak ''Yalancılar, bu belgelerde benim hiçbir imzam yoktur ve bunu sizler biliyorsunuz. Benim imzamı taşıyan herhangi bir belgeye Hazizikis'le Teofila Yannakos'un sahte imza attığını bilmelisiniz. Sizler bunu biliyorsunuz, diktatör uşakları diye bağırdın. Sanık sussun. Kime sus diyorsunuz? Kim tarafından suçlanmış birisine sus diyorsunuz? Sizler tarafından suçlanmış. Siz beni suçlamayı nasıl göze alabilirsiniz? Sizleri ben suçluyorum. Sizi yalanlarınızdan ötürü ihbar eden, suçlayan benim. Hiç olmazsa göğsündeki yaraları Teofila Yannakos'un boşluğuna soktuğu bıçak yaralarını gösterebilmek amacıyla gömleğinin önünü açmayı denedin. Sanık mahkeme salonunda soyunulmaz. Kanıt sunmak için gerekirse soyunulur. Ne kanıtları? Soruşturma sırasında yapılan işkencelerin bıraktığı kanıtları bıçaklama, kırbaçlama, sopayla dövülme, metal kırbaçla dayak. Sessizlik isteriz. Seks organları üzerinde sigara yanıkları. Ayaklarımda falak izleri. Susunuz. Erkeklik organa iğne sokulması, seks organlarıma işkence. Sanık sussun, sus. Boğma girişimleri, tekme tokat. Şu salona girmeden az önce de dövüldüm. 90 gündür, tam 90 gündür de elimden kelepçeleri çıkarmıyorlar. Ne uykuda, ne de tuvalette. Tabii ihtiyaçlarımı giderebilmem için. Ben bir doktorum, beni bu salonda ve hemen muayene etmesini, söylediklerimin doğruluğunu onaylamasını istiyorum. Binbaşı Hazizikis'le, binbaşı Teofila Yannakos için de sahte belge tanziminden bir soruşturma açılmasını istiyorum. Öte yandan komiser yardımcıları Babalis ve Malios'la, başkanınızın erkek kardeşi Costa Papadopoulos'a ve isimleri bende mahfuz ESA memurlarına karşı işkencelerden ötürü dava açılmasını istiyorum. Sanık, bu söylediklerin duruşmamızı ilgilendirmez. Eğer söylediklerin bu duruşmayı ilgilendirmiyorsa, sayın mahkeme üyeleri, o takdirde size rejimin uşakları dememden ötürü beni bir kez daha haklı çıkarmış oluyorsunuz. Seni mahkemeye hakaretten ötürü 2 yıl hapis cezasına mahkum ettiler. 4. ayrımın sonu, sayfa 60.